Ayrım 11 sayfa 125. Gecenin kutsal karanlığı. Michael Connelly. Bayar sürücü koltuğundan indi, aracının arkasına geçti. Kuru temizlemeden aldı, geçen haftaki eşyaları askıdaydı. 3 numaralı iş kıyafeti olarak gördüğü çikolata rengi, çizgili Van Huysen ceketini ve her zamanki beyaz tişörtüyü de siyah pantolonunu giydi. Aracından indi, kapıları kilitledi ve kiliseye doğru ilerledi. Sadece içeriye bir göz atmak, havasını solumak ve belki de tekrar McMullen'ı sorgulamak istiyordu. Doğrudan müdahale gerekiyordu. Ön kapıdan girip verandanın basamaklarını tırmandı. Kapıda hoş geldiniz yazıyordu. Bayard kapıya vurmadan içeri girdi. Geniş girişe adım attı. Solda ve sağda odalar vardı. Kemerli koridorlar önündeki geniş sarmal merdivene açılıyordu. Ortaya doğru yürüdü, durakladı. McMullen ya da başka birinin gelmesini bekledi. Kimse gelmedi. Kemerli yoldan sağa baktı. Sıra sıra dizilmiş sandalyeler ve ortada grup tartışmasını yöneten kişinin oturabileceği bağımsız bir sandalye gördü. Dönüp diğer odaya baktı. Uzak duvarda İncil'den alıntılarla İsa suretleri asılıydı. Odanın ortasında bağımsız bir lavabo vardı. Musluk olması gereken yerden bir haç yükseliyordu. Bayard içeri girip ev yerinin içine baktı. Yarısına kadar suyla doluydu. Başını kaldırıp duvarlara baktı. Tüm suretlerin İsa'ya ait olmadığını fark etti. En az 2 flama o sabah tanıştığı adamın çizimlerini içeriyordu. Bayard giriş salonuna gitmek için döndü. Az kalsın McMullen'a çarpıyordu. İrkildi, geriledi, sonra hemen toparlandı. ''Bay McMullen'' dedi, ''beni korkuttunuz.'' ''Niyetim bu değildi.'' dedi McMullen. ''Ayrıca burada Peder McMullen'ım.'' ''Pekala Peder McMullen.'' ''Burada ne işiniz var dedektif?'' ''Sizinle konuşmak istedim.'' Bayard dönüp lavaboyu işaret etti. ''İşinizi burada mı yapıyorsunuz?'' dedi. ''Ben buna iş demiyorum.'' dedi. ''İsa için ruhları kurtarıyorum.'' diyelim. ''Peki herkeslere de bina boş görünüyor.'' ''Her akşam yeni bir grup buluyorum. Bu vakitlerde yedirip giydirmek için getirdiklerim dışında kendi başlarına olurlar. Burası kurtuluş yolculuğunda sadece bir durak.'' ''Pekala, konuşabileceğimiz bir yer var mı?'' ''Beni izleyin.'' McMullen dönüp odadan çıktı, topukları cübbesini dövüyordu. Ayakları çıplaktı. Merdivenin etrafından dolanıp kısa bir koridordan mutfağa çıktılar. Uzun bir piknik masasıyla sandalyeler vardı. McMullen bina ilk yapıldığında muhtemelen kiler olarak kullanılan ama şimdilerde ofis ya da günah çıkarma kabini görevi gören bir yan odaya girdi. Oda oldukça sadeydi. Küçük bir masa ve iki tarafında katlanır sandalyeler vardı. Kapının karşısındaki duvarda gökyüzüyle İncil'den bir ayetin asıldığı fotoğraflı bir takvim göze çarpıyordu. ''Oturun lütfen.'' dedi McMullen. McMullen sandalyelerden birine oturdu. Bayard da onun karşısına kuruldu. Sağ elini kalçasına götürüp silahının yanında bıraktı. McMullen'ın arkasındaki mantar panoya yer yer peşmürde kıyafetler giymiş genç insanların fotoğraflarından bir kolaj iliştirilmişti. Fotoğraflarda insanların yüzleri kirliydi. Kiminin dişleri yoktu. Kiminin uyuşturucudan gözleri donuklaşmıştı. Hepsi de McMullen'ın vaftiz kurnasına getirdiği evsizlerdi. Cinsiyetleri ve etnik kökenleri farklıydı. Tek bir ortak noktaları vardı. Hepsi objektife gülümsüyordu. Fotoğrafların bazıları eskimiş ve solmuştu, bazılarının ise üzerine yenileri iliştirilmişti. Ayrıca isimler ve tarihler de yazılmıştı. Bunlar büyük ihtimalle İsa'yı buldukları tarihlerdi. ''Eğer buraya beni şikayetimden vazgeçirmeye geldiyseniz nefesinizi boşa harcamayın.'' dedi McMullen. ''Öfkeyle oturan zararla kalkar.'' Bayard boşun dediklerini düşündü. McMullen eğer şikayetçi olmazsa işkillenirim demişti. Teşekkür ederim dedi Bayard. Ben de sizi kırdıysak diye özür dilemeye gelmiştim. Aradığımız minibüsün eşkali eksik verilmişti. Anlıyorum dedi McMullen. Bayard başıyla arkasındaki duvarı işaret etti. Şunlar vaftiz ettikleriniz mi diye sordu. McMullen arkasındaki duvara bakıp gülümsedi. Sadece bazıları dedi. Onların dışında daha çok var. Bayar takvime baktı. Resimde altın sarısı ve bordo gün batımıyla birlikte şu alıntıya yer verilmişti. Kendini Tanrı'nın yoluna ada, ona güven, o sana yardım eder. Gözleri tarihlere kaydı. Her günün kutucuğuna bir rakam çiziktirilmişti. Çoğu tek haneliydi. Fakat bazı günler rakam daha yüksekti. Rakamların manası ne dedi Bayard? McMahon dedektifin bakışlarını takip etti. Onlar ayine katılanların sayısı dedi. Her gece Tanrı'ya ve Mesih'e kucak açanları sayarım. Her karanlık mukaddes gece daha çok ruhu İsa'ya kavuşturuyor. Bayard başını salladı, bir şey söylemedi. Buraya gelmenizin asıl nedeni nedir dedektif diye sordu McMahon. Hayatınızda İsa'ya yer var mı? İnançlı biri misiniz? Bayard köşeye sıkıştırıldığını hissetti. Benim inancım işimdir dedi. Neden inancınızı açıklamıyorsunuz diye üsteledi McMahon. Çünkü özel. Ben hiçbir organize dine ait değilim. İhtiyaç hissetmiyorum. Ben inandığım şeye inanıyorum. Hepsi bu. McMahon onu uzun süre inceledikten sonra sorusunu tekrarladı. Buraya gelmenizin asıl nedeni nedir? Bayard muhatabının delici bakışlarına karşılık vererek bir tepki görmeye çalıştı. Daisy Clayton. McMahon bakışlarını kaçırmadı. Adamın bunu beklemiyordu. İsim onun için bir anlam ifade ediyordu. Öldürülmüştü dedi McMahon. Bu uzun zaman. Vakaya siz mi bakıyorsunuz? Evet dedi Bayard, ben bakıyorum. Peki onun konumuzla ne alakası? McMahon sorusunun cevabını anlayınca cümlesini yarım bıraktı. Bu sabahki durdurma dedi. Dedektif minibüsüme bakmıştı, ne için? Bayard soruyu durmasından gelip konuşmanın seyrini istediği yöne çevirmeye çalıştı. Onu tanıyordunuz değil mi dedi Bayard. Evet, onu ben kurtardım dedi. Onu İsa'ya getirdim ve o da onu evine çağırdı. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Onu vaftiz ettim. Ne zaman? McMahon başını iki yana salladı. Hatırlamıyorum. Belli ki öldürülmeden önce. Bayard vaizin arkasını işaret etti. McMahon dönüp kolaja baktı. Galiba evet, onun da resmini koymuştum dedi. Kalkıp mantar panoya ilerledi. İğne ve raptiyeleri sökmeye koyuldu. Üstteki fotoğrafları indirip nazikçe masanın üstüne koydu. Birkaç dakika içinde bazı fotoğrafları indirmişti derken bir tanesine takıldı. Sanırım bu Daisy dedi. Fotoğrafı alıp Bayard'a gösterdi. Omuzlarına pembe battaniye sarılmış genç bir kız görünüyordu. Islak saçlarında mor bir şerit vardı. Arka fonda vaftiz odasındaki flamalar göze çarpıyordu. Fotoğrafa Daisy Clayton öldürülmeden 4 ay öncesinin tarihi atılmıştı. Genç kız adını yazmak yerine fotoğrafın köşesine papatya çizmişti. Evet o dedi Bayard. Yüce İsa'nın inayetine mazhar olmuştu dedi McMahon, artık onun yanında. Bayard fotoğrafı kaldırdı. O akşamı hatırlıyor musunuz? Tüm akşamları hatırlıyorum. Onu buraya getirdiğinizde yalnız mıydı? Ah bakın, onu hatırlamıyorum işte. O yılın takvimini bulup o tarihteki rakama bakmam lazım.
Takvim nerede peki?
Depoda, garajda. Bayard başını sallayıp mantar panodaki fotoğraflara bakmak için McMahon'un yanından geçti.
Ya bunlar dedi, onunla aynı akşam vaftiz olan var mı işlerinde?
Fotoğraflarının çekilmesine izin vermişlerse vardır dedi McMahon. Bayard'ın yanına gelip resimleri birlikte taradılar. Resimleri indirip arkalarındaki tarihlere baktı ve sonra tekrar kolajın yanına iliştirdi.
Bu dedi, bunda aynı tarih var.
20'lerinin sonlarında görünen üstü başı pis, derbeder bir adamın fotoğrafını Bayard'a verdi. Bayard fotoğrafın arkasındaki tarihin Daisy'nin vaftiziyle örtüştüğünü teyit etti. Üzerinde yazan isim Eagle'dı.
Bir tane daha dedi.
Bayard'a bir fotoğraf daha verdi. Bu seferki sert bakışlı, sarışın ve çok daha genç bir adama aitti. Tarihler örtüşüyordu ve üzerinde Addict yazıyordu.
Bayard resmi alıp inceledi. Bu Daisy'nin sözde erkek arkadaşı ve pezevengi Adam Sands idi.
O tarihde başka yok sanırım dedi McMullen.
Gidip takvimi arayabilir miyiz dedi Bayard.
Olur. Bu fotoğraflar bende kalabilir mi?
Geri getirmeniz şartıyla çünkü cemaatindir.
Kopyalarını alıp getiririm.
Teşekkürler, beni izleyin lütfen. Dışarı çıktılar. McMullen garajın yan kapısını anahtarla açtı. Mobilya ve tekerlekli raflara kıyafetlerin doldurulduğu bir alana girdiler. Duvar dibine istiflenmiş birkaç kutu vardı. Kutuların üzerine hangi yıla ait olduğu yazılmıştı. 15 dakika sonra McMullen tozlu bir kutudan 2009 takvimini çıkardı. Daisy'nin fotoğrafına denk gelen tarihte takvime göre 7 vaftiz gerçekleştirilmişti. Bayard takvimi alıp Daisy'nin kaçırılıp öldürüldüğü tarihe bakmak için 4 ay ileri gitti. Cinayetin işlendiği tarihte ya da 2 gün sonrasında hiçbir rakama rastlamadı. McMullen takvimdeki boşlukları Bayard'la aynı anda gördü.
Çok tuhaf dedi. Neredeyse hiçbir akşamı boş geçmem. Ah şimdi hatırladım. Herhalde minibüsü tamire vermiştim. Arka arkaya o kadar günü kaçırmamın başka açıklaması olamaz.
Bayard vaize baktı. Emin misiniz dedi.
Evet de dedi McMullen. Bunun kaydı var mıdır? Minibüsü hangi tamirhaneye vermiştiniz? Ne arızası vardı?
Bakabilirim, galiba şanzıman arızalanmıştı. Santa Monica üzerinde mezarlığın yanındaki tamirhaneye götürdüğümü hatırlıyorum. Santa Monica ile El Centro'nun kesiştiği köşede. Adı Z ile başlıyordu ama şimdi aklıma gelmiyor.
Tamam, siz kayıtlarınıza bakın ve bir şey bulursanız bana haber verin. Bu takvimi alabilir miyim? Kopyasını çıkarıp geri getiririm.
Olur. Bayard resimlerle takvimin fotoğrafını çekebilirdi ama soruşturmada kanıt olmaları ihtimaline karşı asıllarını alması gerekiyordu.
Güzel dedi, artık gitmeliyim, bir çağrıya yanıt vermem gerekiyor.
Bir kartvizit çıkarıp McMullen'a uzattı.
Tamir fişini bulursanız veya Daisy ile ilgili bir şey hatırlarsanız arayın.
Ararım, ararım.
İşbirliğiniz için teşekkür ederim.
Bayard garajdan çıktı, bir patikadan ön bahçe kapısına doğru yürüdü. Vaftizci Yahya'nın Daisy Clayton'ın katili olmadığını söyleyen içgüdülerine güveniyordu. Fakat temize çıkması için önünde daha çok uzun bir yol vardı. 16. Bölüm. Suratı kedisi tarafından yenen kadının bulunduğu Hollywood Bulvarı'ndaki evin önünde yan tarafında CCB yazılı beyaz bir kamyonet duruyordu. Ayrıca bir devriye arabası ve yolun kenarında beyaz tulumlu bir adamla birlikte bekleyen iki üniformalı polis vardı. Bu kez park edecek yer olmadığından Bayard yanlarından geçip gitti ve iki kapı öteye park etti. Tepenin kenara bakan tarafında çok az evin araba yolu vardı. Garajlar hemen kaldırımın dibindeydi. Önünü kapatırsanız ev sahibinin gazabına uğrayabilirdiniz. Hele de araç polis aracı değilse. Bayard söz konusu eve doğru yürüyüp bekleyen üç adama kendini tanıttı. Gündüzcü devriye polisleriyle pek haşır neşir değildi. Bu ikisinin adı Felsen ve Torborg'tu. İkisi de gençti ve duruşları askerler gibiydi. Bayard Torborg adını tanıdı, namını duymuştu. Sert tavırlarından ötürü kendisine torpido lakabı takılmış, aşırı saldırgan hareketlerinin sonucunda birkaç kez görevi askıya alınmıştı. Kadın polisler bunlara hormonlu derdi. Tulumlu adamın adı Roger Dillon'du. Biyolojik tehlike temizleme hizmeti veren CCB için çalışıyordu. Hırsızlığı ihbar eden oydu. Felsen ve Torborg'a hikayesini anlatmasına karşın hırsızlık raporunu yazacak dedektife hikayeyi tekrar anlatması istendi. Dillon şirketine ceset götürülüp ev olay yeri özelliğini kaybettikten sonra evin temizlenip zararlı maddelerden arındırılması için ölen kadının New York'taki yeğeni tarafından tutulduğunu söyledi. Kadın anahtarı geçen gece göndermişti. Fakat Dillon'un eline öğleden sonra geçmiş ve eve de bu yüzden geç gelmişti. Zamanı kısıtlıydı çünkü Bayard'ın ölüm soruşturması sırasında adının Bobby Clark olduğunu öğrendiği yeğen ertesi sabah geliyordu. Cenaze işleriyle ilgilenip ölen kadının yaşayan tek akrabası olduğu için miras alacağı, mülkü inceleyeceği süre zarfında evde kalmayı planlıyordu.
Buraya geldiğimde anahtara ihtiyaç duymadım çünkü kapı kilitli değildi, dedi Dylan.
Kilitli değildi, dedi Balı. Peki açık mıydı, kapalı mıydı?
Kapalıydı ama çok çok az aralıktı. Kapıyı itince açıldı.
Bayard adamın ellerine baktı. Eldiven yok mu, dedi. Kapının neresine dokunduğunu göster.
Dylan ön kapıya yürüdü. Bayard Felsen ile Toborg'a döndü.
Baksanıza telsizim yanımda değil, dedi. Biriniz devri ofisini arayıp buraya geldiğimi ve Moonlight Mission'a destek göndermeye gerek olmadığını söyler misiniz? Unuttum da.
Tamam, dedi Felsen omuz mikrofonuna.
Moonlight Mission mı, dedi Torborg.
Vaftizci Yahya ile mi konuştunuz? O ucubenin bir gün bir nane yiyeceğini biliyordum zaten, ne yapmış?
Bununla eski bir vaka hakkında konuştum, dedi Barlart. Önemli bir mesele değil.
Dönüp Dylan'ın peşinden gitti. Belli ki Torborg John McMullen'ı tanıyordu. Sokak vaizi hakkındaki izlenimleriyle ilgili onunla konuşmak istiyordu. Ama öncesinde Dylan ve hırsızlık vakasıyla ilgilenmeliydi.
Dylan uzun boyluydu. Beyaz tulumu bir beden küçük görünüyordu. Pantolonun paçaları iş cizmelerinin tepesine ancak yetişiyordu.
Bayard'ın zihninde canlanan fotoğrafta Dylan kıyafetleri küçük kalmış bir çocuktu.
Dylan elbette çocuk değildi, 30'larının ortalarındaydı. Yakışıklı, sinek kaydı tıraşlı, kahverengi saçlıydı ve parmağında alyansı vardı. Kapıda bekliyordu, parmağını omuz hizasında bir noktada saat yönünde çeviriyordu.
Bayard ceketinin cebinden bir çift eldiven çıkarıp taktı.
''Kapıyı itip içeri mi girdin?'' diye sordu Bayard.
''Evet,'' dedi Dylan.
Bayard kapıyı açtı, eliyle genç adama içeri girmesini işaret etti. ''İçeri girdikten sonra ne yaptığını göster bana,'' dedi.
Dylan içeri girerken boynundaki filtreli maskeyi ağzına götürdü. Bayard Felsen ile Torborg'a baktı. Felsen devriye amiriyle telsiz görüşmesini sonlandırmıştı.
''Parmak izi aracı müsait mi ve ne zaman burada olur sorar mısınız?'' dedi Bayard.
''Anlaşıldı,'' dedi Felsen.
''Ve sakın bir yere ayrılmayın,'' diye ekledi. ''Size burada ihtiyacım var.''
''Komiser şimdiden işiniz ne zaman biter?'' diyor, dedi Felsen.
''Ona size burada ihtiyacım olduğunu söyle,'' dedi Bayard sertçe.
Bayard Dylan'ın ardından eve girdi. Çürüme kokusu hala havada asılıydı. Fakat iki gece önceki ölümden bu yana dağılmıştı. ''Yine de keşke maskemi yanımda getirseydim,'' diye düşündü. Ama çantası hava geçirmez solumlarıyla birlikte aracında kalmıştı. Bu evden çıktığında yedek kıyafetinin işinin biteceğini biliyordu. Neyse ki geçen gün kuru temizlemeciye bıraktığı kıyafeti sabaha hazır olacaktı.
''Anlat bana,'' dedi Bayard. ''İçeri zorla girildiğini nasıl anladın? Ortalık zaten darmadağındı.''
Dylan Bayard'ın omzunun üzerinden oturma odasının ön duvarını işaret etti. Bayard döndü, yan yana asılı duran üç dudak tablosunun yerinde yeller estiğini gördü. Teyzesinin öldüğünü haber vermek için aradığında Bobby Clark özellikle tabloları sormuş, Andy Warhol'un orijinal eseri olduklarını, her birinin değerinin altı haneyi bulduğunu ve toplu olarak çok daha fazla ettiklerini söylemişti.
''Bayan Clark bana oturma odasındaki kırmızı dudak tablolarına dikkat etmemi söyledi,'' dedi Dylan. ''İçeri girdim, bir de ne göreyim? Kırmızı dudak falan yok.
Sonra sizi aradım, evlere nadiren kendi başıma girerim. Hiçbir şeyde suçlanmak istemem. Genellikle iki kişi çalışırız ama ortağım başka bir işe verildi. Bayan Clark da iş bugün bitsin istedi. Buraya geldiğinde kan falan görmek istemiyormuş.'' Bana kedinin yaptıklarını anlattı.
Bayard başını salladı.
Şirket size mi ait yoksa sadece çalışanı mısınız diye sordu.
Bana ait, dedi Dylan. İki kamyonet, dört çalışan, 7/24. Küçük bir işletmeyiz.
Bilmezsiniz belki ama rekabetin oldukça yoğun olduğu bir sektördür. Cinayetlerden ve kötü şeylerden sonra temizlik yapan çok şirket var.
Ama bu cinayet değildi. Bayan Clark sizi ta New York'tan nasıl tuttu?
Adli tabibin tavsiyesiyle. Önüme gelene kartvizit veririm. Tatillerde indirim falan. İnsanlar beni tavsiye ederler. Alırsanız size de bir deste verebilirim.
Belki sonra. Bu tarz olay yerlerine bakmam. Bugünlerde Hollywood'da pek cinayet işlenmiyor ve genellikle gece vardiyasındayım.
Geçen sene Dancers'la bir eğlence vardı. O işi ben aldım. Ortalığı toplamak için 4 gün çalıştık ve sonra o mekan bir daha açılmadı.
Biliyorum, o gece oradaydım.
Dylan başını salladı. Galiba sizi televizyonda görmüştüm dedi.
Bayard asıl konuya dönmeye karar verdi. Pekala, içeri girdiniz, tabloların olmadığını gördünüz, ya sonra diye sordu.
Evden çıkıp sizi aradım dedi Dylan. Sonra 1 saat kadar onların gelmesini, sonra da 1 saat kadar sizin gelmenizi bekledim. İşimi yapamıyorum ve Bayan Clark'ın uçağı yarın sabah 10'da iniyor.
Üzgünüm ama bu soruşturmayı yürütmeliyiz. Özellikle de büyük bir hırsızlıktan bahsediyorsak. Birazdan buraya parmak izi arabası gelecek. Sizi şüpheli listesinden elemek için parmak izlerini almamız gerekecek. Şimdi dışarı çıkmanızı ve ben burada çalışırken memurlarla beklemenizi istiyorum.
İşimin başına ne zaman dönebilirim?
Sizi en kısa zamanda aklamaya çalışırım ama bugün buraya girebileceğinizi sanmam. Birinin Bayan Clark'la evi gezmesi gerek önce.
Ay lanet.
Üzgünüm.
Üzgünüm deyip duruyorsunuz ama bu karın doyurmuyor.
Bayard şirketin sahibi olarak adamın endişesini anlıyordu. Bakın ne diyeceğim, bana kartlarınızdan verin, ben de ileride gördüklerime dağıtayım.
Çok makbule geçer dedektif.
11. ayrımın sonu. Sayfa 137.